Ayrım 18.
Ünlü bir eleştirmenin Füsun Akatlı'nın kupür dosyasındaki yazısını hatırlıyordum. Özdemir İnce'nin kentlerini ise ben görmedim. Onun da şairin şiir çizelgesi içindeki yerine oturtulması gerektiği sanısındayım. Ferit Edgün'ün Çığlığını ben henüz okuyacak fırsat bulamadım ama 1982'nin anılmaya değer yapıtlarından biri olacağını düşünüyorum. Edgün'ün öykücülüğünü bilen biri olarak varıyorum bu kanıya diye yazmıştı. Dergi sayfasının kenarında Güney'in el yazısı bir notu vardı. Safsata, Fallacy of Irrelevance türü, The Appeal to Unsuitable Authority uzmanlık şovu. Merdi Kıpti secaat arz ederken sirkatin söyler dedi Günay. Nida. Söylesene ne var bunda? Hadi konuş diye sarsıyordu Şafak. Yere Günay'ın önüne diz çökmüş, ellerini tutmuştu. Söylenecek o kadar çok şey vardı ki italikler başladı yine diye anlattı Günay. Seni, yaşam paylaşma davetini ne kadar ciddiye aldığımı, nasıl önemsediğimi nasıl anlatayım sana? Sevince davet, acıya davet, başarıya davet, yenilgiye davet, bir başka insanın senin içine yerleşmeye, kaderini paylaşmaya davet ediyorsun beni. Kadın ve erkeği yeryüzünü yeryüzü yapan doğa kurallarından bağımsız oluşumlar olarak düşünmediğimi nasıl anlataydım? Kadına yin, erkeğe yang diyen, kadını toprak, su, ay, erkeği güneş, ateş, gökyüzü belleyen, suyun ateşe, güneşin toprağa düşmanlığının kıyımdan başka sonuç getirmeyeceğini bilen, yin ve yangın kozmik ahengi sürdürmek üzere birbirlerini tamamladıklarını, yin olan kışın, yang olan yaza dönüşmesi gibi birbirlerine aktarıldıklarını unutmamış Asyalılardan olduğumu nasıl, hangi zamanlarda anlatayım? İtalik bir şiir okudum ben de. Tahta ateşi, ateş külü, kül toprağı, toprak madeni yaratır. Maden şebnemi toplar, şebnem büyür pınar olur, tahtayı yaratır. Su ateşi söndürür, ateş madeni eritir, maden tahtayı keser, tahta toprağa gömülür, toprak suyu emer. Kadın erkeğe, erkek kadına aktarılır, insan olur. Hayır, malın değil, öteki yarın oluyorum diye fısıldadım ben de. Şafağın duymayacağı bir sesle, sonra yaralı bedenimi, ne ameliyatı olduğunu dahi sormamış olduğunu düşündüm. Dur bir dakika, dur lütfen diye uyarmış, sarılmaya alışan kollarından kurtulmuştu. Sen bana ne ameliyatı olduğumu bile sormadın. Yanlış anlaşılmış gibi, haksızlık edilmiş gibi geriye çekildi Şafak Özden. Peki soruyorum, ne oldun? Dedi yumuşak, sakin bir sesle. Bilgi değil, malumat istediğini hissetti Rodoklu. Genç adamınkinin gerçek bir meraklanma, içselleştirme, öteki yarısının açısını sahiplenme istemi olmadığını hissetti. Hadi lan sen de diye fırladı. Kalktı yanından. Yüzü ona değil gidişatı baştan önlemeyen, kendisine duyduğu öfkeyle kasılmış gibiydi. Şafak hiç sesini çıkarmadan öylece kaldı. Gözlerini yere dikti. Neden azarlandığını bilmez. Dahası belki de alkole mal eder gibiydi. Baktı baktı, hak verdi Günay. Hissettiği sahiplenmezliğe, tahta olmadan parlamak isteyen ateşe öfkelendiğini bilemez. Sen hem bana kadınım ol diyorsun, hem de ameliyatımla ilgilenmiyorsun türünden bir telmihi, yavşak, kadınsı bir serzeniş olmaktan öte değerlendiremezdi. Günay'ın sahiplenmekten kastının geçiştirmemek, kişiye hesap sorma hakkı veren benimsemek olduğunu anlayamazdı. İçini çekti, Günay Rodoplu'yu oluşturan deneyimleri sahiplenmeksizin öteki yarısı olmasını talep ettirebilen cüreti düşündü. Hala anlamış değilim dedi. O ne cüretti? Peki niye diye sordum. Seni içselleştirmediğini bile bile niye? Çünkü doğal koşullarda öylesi bir tutkuyla sarmak istediği bedenimi böcekler çoktan yemiş bitirmiş olmalıydılar. Anlasana. Özden'in yeri o akşam o sedirin üstü değil mezarımın başı olmalıydı. Böceklere vereceğimi insandan mı esirgeyecektim? Döndü, yarı karanlıkta kararını bekleyen Şafak'ın yüzüne baktı. Yok. Hayır, Şafak mezarının başına dua ederken de göremiyordu. Ölüm ilanı okuyacak, geçiştirecekti. Nitekim öyle oldu. Cenazeye gelmedi. Makam şoförüyle bir çelenk gönderdi Şafak Öz'den. O zaman belediye başkanıydı. Çünkü aşık olduğunu sandığı kadının yaralarını kendisini bir anda bir toprak yığınıyla karşı karşıya getirebilecek, geri dönüşü olmayan bir vakayı sahiplenmemesiyle ömrünü adadığı SHP'nin sloganlarını sahiplenmiyor olması aynı bozulmanın ürünleriydiler. Ve bu bozulma Tabipler Birliği, Baro ya da Gazeteciler Sendikası Başkanı olup da tutuklulara hücre penceresinden teşhis koyan, yatağa zincirle bağlanmalarına seyirci kalan, hakime rüşvet vereceğini söyleyerek müvekkilinden fazladan para sızdıran, asparagas haberlerle ocakları söndüren üyelerinden hesap sormayan, kara listeye almayan, meslekten men etmeyen bozulmanın bir başka tezahürüydü. 600 bin TİSK üyesinin sendikalarını, kit çalışanlarının kitleri, profesörlerin üniversiteleri, öğretmenlerin milli eğitimi sahiplenmemeleriyle bunun arasında son tahlilde bir fark yoktu. İşin kötüsü, dedi Şafak, ülkenin kaderini etkileyecek siyasi güce talipti. Nasıl bir ihanete suç ortağı oldum, düşünebiliyor musun? Şimdi bak canım, dediğini hayal etmişti. Sahiplenmenin temelinde yatan iştenliktir. İktidarın birinci ilkesi sahiplenmek, yani iştenliktir. Hükümet etmenin asli aracı iyi örnek teşkil etmektir. Politikacı ya da yönetici iştenlik modeli olmalı, yönetilenler bu modele öykünmelidirler. Siyasilerin kurnazlaştıkça alkışlanmaları, alkışlayanlara kurnazlaşma hakkı öngördüğü içindir. Konfüçyüs der ki, ay Günay, komik olma. Gülmeye başladı. Şafak Günay'daki tavır değişikliğini sanatçı kişilik denilen tutarsızlık ruhsatına verdi, rahatladı. Eşkıyanın ne yapacağı belli olmaz, dedi, tekrar sarıldı. Kendince engin bir hoşgörü ifadesiydi. Bu defa da onunla paylaşamadığı düşüncelerinin varlığından mahcup oldu Günay. İştenlik, iştenlik derken kendisinin işten olmadığını düşünüyordu. Bir an ne yapıp edip anlatmaya çalışması gerektiğini düşündü. Ne ki sohbet ediyor değil, nutuk atıyor, daha da kötüsü ders veriyor gibi olacaktı. Yere, halının üstüne kaydı, af diler gibi sokuldu. Şafağın nefesleri sıklaştı, bu defa da ürktü. Aşık olmayı bilmediğini düşünüyordu. Kimya, elektrik gibi kelimelerle adlandırılan, gözün görmesiyle birlikte tensel temas sistemi geliştiren cinselliğe yabancıydı. Bu nedenle olacak, türünün özelliklerini ne kadar çalımla taşırsa taşısın, bir başka bedenin kendisininkinden öncelikle erkek bedeni olarak farklılaştığını algılama öğrenimi yoktu. Rodoplu'ya göre insanoğlu, insanoğlunun bedenine yaşamak için muhtaçtı. Ying Yang'ın günlük hayata aktarılan Türkçesi imeceydi. Bu imece sayesinde köprüler inşa, senfoniler icra edilir, hastalar bakılır, bilgi aktarılır, deneyimler paylaşılır, tür sürdürülürdü. Kadın bedeninin zaman zaman karıncalanan döl yolunu sakinleştiren, yaşamı destekleyen her nimet gibi saygı duyulması, özen gösterilmesi gereken erkek organı diye bir şey vardı tabii. Ama Rodoplu için bu organ, bir kaşık çorba içiren, baş okşayan erkek elinden, bir satır yazıyı, bir duyarlılığı, bir ülküyü paylaşan erkek beyninden bağımsız, kendi başına bir şey olamazdı. Erkeğin organında odaklaşan, bedenini eşyalaştıran aşklardan iğreniyor, çok yakın bir gelecekte erkek fahişelerin çalıştığı kerhanelere dadanmayı, özgürlük belleyecek Türk kadınlarının sömürgen çıkarcılıklarını uygarlaşma adı altında pazarlayabileceklerini düşünüyordu. İtelikler başladı yine. Bedensel haz üzerine kafa yoran, anneler günü olan anneleri, bedensel haz üzerine felsefe yapan bayan entelektüelleri, bedensel haz üzerine çalışan zevk sahibi erkekleri, bedensel hazda ilk adım attığı kitabı çıkarsan yağmalayacak olan meletleri anlayamazsın. Neden yüceltiliyor bedensel haz? Neden ticareti ve sanayisi var? Anlayamazsın. Sonra da iki çift bedensel haz edildi diye bozulursun. Biliyor musun, bu bağlamda Salı Pazarı rıhtımındaki bir hamalın hepimizin yakından tanıdığı cinsel ilişkiye tahmil tahliye diyebileceğini? Nedir mi bu çağın bedenle alıp veremediği? Zorlama zihnini, kavrayamazsın. Çünkü Günaycığım, sen basmasın, şafağa döndü. En iyisi sen bana bir türkü söyle dedi aniden. Sonra da duyulur duyulmaz fısıldadı. Türküsüz basma olmaz. Ne dedin? En iyisi sen bana bir türkü söyle. Daha dikişlerim bile alınmadı. Türkü söylemedi. Bakayım dedi Şafak. Hayır, bakayım. Bak da gör. Uzaklaştırmanın olası dostluğa zaman tanımanın yoluydu. Giysisini sıyırtıverdi. Çok güzel dedi Şafak Özden. Dikişlere değil, tenine akıyordu. Kadın güldü. Karnının oralardan bir yerlerden usun usun güldü. Şafak, yalan söylemekle itham edildiğini sandı, gözlerini sabitleştirdi. Çok güzel dedi yeniden. Acı çekiyormuş gibi inceden terliyordu. Gülüm, gülüm, gülüm, bir tanem. Susmuş, yorulmuş geriye yaslanmıştı. Bir süre gözlerini yumdu. Hatırlıyor musun, Hintli kahin tacını terk edip evrenin sırlarını öğrenmek için yollara düşen Raca'ya ne demişti? Hatırlıyordum tabii. Sör demişti. Bu kötü kokulu kemik, deri, kas, ilik, et, meni, kan, sümük, gözyaşı, dışkı, sidik, safra ve balgamdan oluşan tutku, öfke, tamah, vehim, korku, kıskançlık, yeis, açlık, bunaklık, ölüm, hastalık ve acı çeken bu naçiz beden haz alsa ne, almasa ne. Baksanıza, şu tatarcıklar, sinekler, çimenler, ağaçlar gibi çürüyor dünya. Okyanuslar kurur, kutup yıldızı kayar, uçurumlar açılırken haz alsa ne, almasa ne. Gel canım, canını yakmayayım. O kadar çıt kırıldım değilim, merak etme. Bilmez miyim? Ben bir nezle olduğumda dünyayı ayağa kaldırıyorum. Sense yiğit kadınım benim. Şafak hayatının son eylemiymiş gibi sardı. Yeşil elma, tarçın ve kekik kokuyordu gerçekten dedi Günay. Uzandım, yaşını sildim. Ertesi sabah güneş İstanbul'un üzerinde otağı kurmuş muhteşem bir şölen veriyordu. Yiğit, yiğidim, koç yiğidim diye üst üste tekrarladı Günay. Maydanoz bahçesinin patlayan goncalarına. Şafak'ın ona yakıştırdığı sıfatı düşünüyordu, yiğit. Derken ince bir yel kalktı, yüzünü yaladı. Maydanoz bahçesi bir oraya bir buraya yalpaladı. Doğuda çok uzaklarda Gümüşhane dağlarından inen derecikler Kerkit çayında buluştular. Günay Rodoplu, Pulur Köy Enstitüsü'nün 11 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Halis Özden'in köpüren suların çamurladığı hakikaten golf pantolonunu kaygıyla incelediğini, dikkatsizliğinin istikbalini tehlikeye atabileceğini düşündüğünü gördü. Şafak Özden'in babası avcı ceketi, kasket ve asker postallarından oluşan formasını daha o sabah teslim almıştı. Kemal Tahir'in demesiyle kasketli Bulgaryalı, Tonguç'un dağ köylerinden, Sulakova'dan, Bozkır'ın çorağından, kasaba yaşayışını bile tanımamışlar arasından seçtiği bozulmamış köylü çocuklarındandı. Köylülüğünü kaybetmeyecek biçimde yetiştirilecek, iki ödevi olduğuna inandırılacaktı. Çocuk okutmak, gerekirse vatan savunmasına koşmak. Rodoplu'nun Anadolu'nun tarihini Şafak Özden'in tarihi, Anadolu'nun kaderini Şafak Özden'in kaderiyle bütünleştirdiğini söylemiştim. Bu söylemi Halis amcanın köy enstitüsü mezunu olması pekiştiriyor, Günay'ın iç sömürgeciliğin kurbanları dediği Özden'lere karşı görünmedik sorumluluk geliştirmesine neden oluyordu. Günay Rodoplu'ya göre ıslahat yapacağız derken 19. yüzyıl Avrupa sömürgeciliğinin ve onun iz düşümü Siyonizmin 3. dünya halklarına karşı geliştirdikleri mitolojiyi devralmıştık biz. Avrupa görmüş, biraz mürekkep yalamış Osmanlı aydını tıpkı oryantalistlerin Türkiye ile Yunanistan'ın arasında çizdikleri muhayyel çizgi gibi, biz dediği kendisiyle onlar dediği birileri arasında bir çizgi çekmiş, bu çizginin ötesinde kalan yerli halkı tanımlamak, takdim ve temsil etmek, yeniden biçimlendirmek görevini üstlenmişti. Avrupalı sömürgecilerin Afrika'da, Asya'da yaptıkları gibi, batılılaşmış Türk de bir tür Mission Civilatrice uygarlaştırma misyonuna girişmiş, 1800'lerin ikinci yarısından itibaren giderek güçlenen bu misyon, bir avuç kahraman batılı Yahudinin devasa ve şekilsiz, kış uykusunda ve yıkıcı bir biçimde kafasız diye takdim ettikleri Arap'ı adam etmek misyonuna öykünmüştü. Türk ıslahat hareketleri, kötü Arap'ı adam etmek söylemiyle evrensel haklılık kazanan Siyonizme benzer diyordu. Her ikisi de yerlilere babacan bir husumetle yaklaşırlar. Çizginin öbür tarafındaki halis özlemleri bir taraftan kanatlarının altına alır gibi görünürlerken, öte yandan da kanat altına girdikleri için küçümserler. Siyonizmle Hitler'le korkunç paralellikleri işaret ediyordu. Sömürgeciler işe göz diktikleri toprak parçasını överek, ona hani ise ulvi nitelikler yakıştırarak başlarlar. Mesela daha 17. yüzyılda İsrail'in kurulmasından 3 yüzyıl önce George Sands, İngiliz şair, Filistin'i süt ve bal akan ülke, yaşama el verir gibi bir dünyanın ortasında ılıman bir iklimde güzel dağlar, zengin vadilerle süslenmiş mükemmel sular fışkırtan kayalar, hiçbir köşesi yok ki esenlik ve servetten yoksun olsun diye anlatıyordu. İkinci aşamada tamah edilen toprak, üzerinde yaşayan insanlardan soyutlanır, sömürgecilerin gönlünde eski medeniyetleri, görkemli geçmişi, nasılsa bir yerlerde bir iki harabe vardır ve yerlilerden olmasa muhteşem olabilecek geleceğiyle yer eder. Gel gör, o güzelim topraklardan o Allah'ın belası yerliler hiç eksik olmazlar. Bu durumda iki şey yapılabilir. Birincisi Golda Meir örneği, Filistinliler diye birileri yoktur diye kesip atmaktır. Bu yutturulabilirse dünya kamuoyuna ülkesiz bir halk için haksız bir ülke gibi fevkalade akılcı ve haklı bir dilekçeyle başvurulabilir. Ha eğer bu pek bir kör kör parmağım gözüne bir iddia ise bir ikinci yol daha vardır. O da yerlilerin var olduklarını kabul etmekle birlikte onlar sayılmaz oynamaktır. Yerliler sayılmaz çünkü ya Kızılderililer gibi vahşi ya da Araplar gibi marjinal bir medeniyetin mensupları oldukları için o güzelim toprak parçasına layık değildirler. Sömürgecilerin yakıştırmalarının tutması ve sürmesi için yerlilerin kendilerini takdim etmeleri, çağdaşlarına bir özgeçmiş bir niyet mektubu sunmaları önlenir. İlk aşamada takrir-i sükun kanunu türünden önlemler alınmak suretiyle yerlilerin gerçekliklerinin üstü örtülür. İkinci aşama biraz daha karmaşıktır. Bir yandan yerlilere özgeçmişlerini unuttururken, öbür yandan da onları sömürgecilerin çıkarları doğrultusunda yeniden biçimlendirmeyi gerektirir ki bu o doğrultuda düzenlenmiş eğitim sisteminin uygulamaya konulması demektir. Aynı ilkeler iç sömürgecilikte de geçerlidir. Ancak burada sömürenle sömürülen aynı ulustan olduklarından sömürgeci ıslahatçı, inkılapçı, öncü gibi sıfatların ardına daha kolay saklanır. Aşamalar uluslararası sömürgeciliğin evrelerine paraleldir. Önce yerli halkın fiilen renksiz, kokusuz olduğu bir dönem yaşanır. Bu dönem Nepalli Gurkaların, Pencaplı Hintlilerin, İngilizler için savaşmak üzere Irak çöllerine sevk edilmeleri, Rumeli kızanlarına Yemen'de, Mardin Kürtlerine Çanakkale'de ölmeleri emredilen dönemdir. Egemen sınıfların halkı yani yerlileri kendi çıkarları doğrultusunda takdim ve temsil etmeye başladıkları aşama budur. Yiğit söyleminin geliştirildiği aşama da budur. Amaç hep aynıdır. Yerlilerin egemen sınıfları tehdit edecek konuma gelmelerini önlemek, yiğit kalın ki kanınızı emelim ey yerliler. Filistin, Batı emperyalistin gözünde nasıl yer ettiyse, 1800'lerin yaklaşık yarısından itibaren Anadolu'da Avrupa görmüş Türk'ün kafasında öyle yer etmeye başlar. Cumhuriyetle birlikte Lidyalı, Frigyalı Halikarnaslı bu muhteşem arsa yeniden kazanılması gereken bir toprak olarak algılanır. Mürekkep yalamış Türk, Anadolu aklına gelince bu toprağa hıyanet edilmiş gibi hüzünlenir olur. Yazıklanma, Türk aydınının, Türk sanatçısının Anadolu görüşü haline gelir. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısından başla, beşikler vermişim Nuh'a uğra, havasına, suyuna, taşına, toprağınadan geç efendim. Yıldız Kenter'in ben Anadolu oyununa kadar gel efendim. Anadolu Medeniyetleri sergisinden turizm posterlerine varıncaya kadar bu topraklarda yaşayan yerlilerin gerçekliklerinin izi olmayan bir Anadolu söylemi geliştirilir. Rodoplu, yerin altındakinin üstündekine, yani ölünün diriye yeğlendiği toplumsal nekrofiliya patolojisinin bu noktada başladığını düşünüyordu. İstiklal Savaşı sanki kötü Anadolulu için değil, Anadolu toprağı için yapılmıştır. Sanki bir yabancı güç gelmiş, Anadolu denilen süt ve bal ülkesini kurtarmıştır. Kimden? Hem rakip işgalcilerden hem de kendinden. Savaş kazanılınca marjinal yerler üzerinde kurulması gereken egemenlik, sömürgeci mantığı doğrultusunda, yerlilere özgeçmişlerini unutturmayı, onları sömürgecilerin çıkarları doğrultusunda yeniden biçimlendirmeyi gerektirir. Unutturma faaliyeti hemen her zaman karalama faaliyetiyle başlar. Örneğin Filistin'in Siyonistler tarafından işgalinin hedeflendiği yıllarda kurulan öncü teşkilatlardan birisinin, Filistin Keşif Kolu'nun başkanı Salisbury, psikoposunun bence Kenan medeniyetinin İsrail medeniyetinin egemenliğine girmesine üzülecek bir şey yoktur. Çünkü kazıların kanıtladığı gibi kutsal kitap yerini İsrail medeniyetine bırakan Kenan kültürünün iğrençliğini ortaya koyarken hiç yanılmamıştır diye ünlü bir demeci vardır. Bu pasajdan Kenan medeniyetini çıkarır, yerine Osmanlı kelimesini, İsrail medeniyetini çıkarır, yerine Batı kelimesini koyarsak, herhangi bir Türk arkeoloji profesörünü duyar gibi oluruz. O kadar ki, hani hasbelkader diyeceğim, Osmanlı'ya ait birkaç eser bulursak, kendimizi mimarının Sinan gibi gayrimüslim, Rum ya da Ermeni olduğunu en azından ima etmekle mükellef sayarız. Aynı işlemi Arap medeniyeti bir yutturmacıdır. Arap fetihlerinin dehşetinin doğru olduğu kadar doğrudur. Arap medeniyeti denilen şey, İslamiyet'in güçsüz ellerinde ağır ağır ölen Yunan ve Roma medeniyetinin son parıltılarıdır iddiasında. İşlemi burada yap, konuşan Ganua değil, pekala da Yakup Kadri'dir. O merhametsiz, kıyıcı, cahil Arap'ın elinden Filistin'in Rabbimizin ayak izleriyle kutsadığı en ilginç kanıtlarından birisini kurtarmayı umuyoruz. Taşları kireç yapımında kullanıldığı için yok olan Ceberbaum havrasını kastediyorum. Mu al, Arap'ın yerine Türk'ü koy, konuşan Sebahattin Eyüboğlu değilse Azra Herhat'tır. İş Rabb'in ayak izlerine kadar uzamaz. Layıktır ya dostlarımız, ama işin o yanını evrensel miras diye geçiştirirsin. Evrensel mirasın en ilginç kalıntılarından birisi Ceberhaum havrası da bilmem ne manastırı olur. Yerlilerin işgal ettikleri toprak parçasına layık olmayan marjinal yaratıkları indirgendiği düzenlemelerde düşüncelerinin, duygularının ve hatta hayatlarının bir kıymeti harbiyesi olmaması tabidir. Ve işte Öymen'e çüş, Mehmet Kemal'e hayvan dedirten, İzmir'i işgalcilerden korumaya soyunduran, TRT'ye kılık kıyafet üzerinde ahkam kestiren, hatta YÖK'ün sakal bıyık misyonunu mümkün kılan haklıcılığın özü de budur. Çizginin öte yanındaki birilerinin saygı duyulacak bir tarafları yoktur ki adamlar saygı duysun. Yerlilerin özgeçmişlerini, Osmanlı'yı, İslamiyet'i, Bozkır imparatorluklarını, şamanizmi, hatta devrimci hareketleri adeta yüz kızartıcı bir suçmuş gibi karalama aşamasından sonraki aşama onları takdim, temsil ve yeniden biçimlendirme aşamasıdır. İç sömürgeciliğin Türkiye versiyonunda takdim, Türk köylüsü denilen muhayyel bir yaratığın icat edilmesiyle başlar.